Ayrım 21. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal, sayfa 179. 8.2. Hükümdar. Göktürklerde hükümdarlık, yani devlet başkanlığı, kağanlıkla temsil edilmektedir. Devlet başkanı da kağan ünvanını taşıyordu. Kaynaklardan anlaşıldığına göre o ta, örgin, taht, tu, kurt başlı sancak, davul, sorguç, köbürge ve yay hükümdarlık sembolleriydi. Yine diğer eski Türk devletlerinde olduğu gibi Göktürklerde de bu unsurlar aynı fonksiyonu taşımaktadır. Göktürk devletine yönelik entrika faaliyetlerini sık sık uygulama safhasına koydukları sırada Çinliler destekledikleri Göktürk prenslerine birer kurt başlı sancak ve davul göndermişlerdir. Bu şekilde onları hükümdar olarak tanıdıklarını ifade etmek istemişlerdir. Kağan ünvanının yanında sadece Tonyukuk yazıtında bir kere Han ünvanı kullanılmıştır. Kağan'ı konumuz açısından ele aldığımızda göze çarpan en önemli nokta, despotizmle yönetilen eski bazı kültürlerde olduğu gibi milletin vazifesi ona bakmak değil, bilakis Kağan'ın vazifesi millete bakıp gözetmek, doyurmak, boyları bir arada tutmak ve düşmanlara karşı korumaktır. Aşağıdaki sözler onun millete karşı sorumlu olduğunu, hesap verdiğini gösteren en açık misallerdendir. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için ve tarih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti dirilip kaldırdım. Çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim. Nüfusu az milleti çok ettim. Başka illi milletler, başka kanlı milletler arasında onları pek üstün kıldım. Dört bucaktaki milletleri hep barışa mecbur ettim ve düşmanlıktan vazgeçirdim. Göktürklerde siyasi iktidar kut tabiriyle ifade olunuyordu. Milleti için gece gündüz çalışmayan Kağan, milletine karşı vazifelerini yerine getiremediği için kutunun Tanrı tarafından geri alındığı gerekçesiyle iktidardan düşürülürdü. 716 yılında İnel'in tahttan indirilmesi bu sebeple olmuştu. Hükümranlık, erklik, karizmatikti. Kağanlık kişiye Tanrı tarafından verilirdi. Türk hükümdarı kanunları töre uygular, kendisi de uyar fakat kanun yapamazdı. Kısacası başka milletlerde olduğu gibi mutlak hükümdar değildi. Siyasi iktidarı Tanrı verdiği için milli irade insaf duygusundan kurtulmuştu. Kağan'ın icraatı millet tarafından meclis vasıtasıyla kontrol ediliyordu. Bilge Kağan'ın 716-734 ileri sürdüğü teklifler, Göktürk şehirlerinin etrafının surla çevrilmesi ve Budizmin ülkede propaganda edilmesi meclis tarafından kabul edilmemişti. Bu meclis Kağan'ı meşrulaştırdığı gibi gerekçe göstererek redde edebiliyordu. Mesela 581 yılında Talopien'i annesi Türk olmadığı için Kağan olarak tanımamış, yerine amcası Işpara'yı cesur ve kahraman olduğu için Kağanlığa layık görerek onu seçmişti. Kağanların devleti çok sert idare etmeleri, kötü davranmaları milletin isyanına sebep oluyordu. Çin kaynaklarına göre Göktürk Kağan'ı Kapkan'ın halka kötü davranması yüzünden Göktürk ülkesinde sık sık isyanlar çıkmış, nihayet bunlardan birinin bastırılmasının hemen sonrasında Kapkan, ormana pusu kuran asi Bayurku boyunun reisi tarafından öldürülmüştü. 716. Söz konusu olay bir bakıma kendisine kötü davranan Kağan'a karşı Göktürk halkının tepkisiydi. Göktürk Kağanları da diğer Türk devletlerinin hükümdarları gibi ünvanlar almışlardı. Bunlar Büyük Ulu Kağan, Kutluk, Beyçor, Yüce Gökten Almış, Tanrı'ya Benzer, Gök Yaratmış ve Türk Bilge Kağan, Gökte Doğmuş, Göktürklerin ve Dünyanın Mukaddes Hükümdarı'ydı. Göktürk Devleti'nde Kağan'ın milletine karşı sorumlu olduğunu gösteren bir başka delil de yine Çin kaynaklarında kaydedilmiş tahta çıkma törenidir. Buna göre tören sırasında Kağan'ın boğazı bir ipekle sarılır, sonra sıkılıp bırakılarak kaç sene kağanlık yapacağı sorulur. Kağan zor durumda kalarak kızarır, bozarır, söylediği sözler millet tarafından dikkatlice dinlenir, onaylanır ve sorgulanırdı. Aslında bundan önce devlet adamları onu bir keçe üzerinde oturturlar, güneş yönünde doğudan batıya doğru çevirirlerdi. Her çevirişte halkın hepsi onu eğilerek selamlardı. Bir Türk'ün başarılı bir kağan olabilmesi için Tanrı tarafından kendisine verilmiş başlıca üç özelliği kendine toplaması gerekiyordu. Bunlar yarlığı, kut ve kısmet, ülük idi. Yarlık, Tanrı tarafından verilen emirken sonraları değişerek Tanrı'nın bağışlaması anlamına gelmekteydi. Tanrı yarlığı verdiği için 14 yaşında Tarduş, milleti üzerine şad olarak oturdum. Amcam Kaan'la birlikte Gök Irmağı ve Şangtung Ovası'na kadar akın yaptık. İl devlet gibi Kaanlık da millete ait bir kurumdu. Türk milleti illediği ilini elinden çıkarmış, Kaanladığı Kaan'ını kaybedivermiş. İllileri ilsiz kalmış, Kaanlıları Kaansız kalmış. Diğer taraftan Tanrı'nın verdiği kut, yarlık ve ülügle dünyanın bütün ülkelerini idare etmekle görevli Göktürk Kaanları, universal, cihan şümul devlet anlayışına sahiptiler. Böyle bir devlet ve hükümdar anlayışı dünya hukuk tarihinde önemli yer tutmaktadır. Göktürk hükümdarları hakkında yukarıda söylediklerimizi toparlarsak, Göktürk Kaanı'nın milletine karşı başlıca şu vazifeleri vardı. 1. Ordusunun başında olmak. 2. Halkı doyurup giydirmek. 3. Halkı kondurup iskan ettirmek. 4. Halkın kalbini kazanmak ve onun sevgi ve saygısına mazhar olmak. Öte yandan Kaan olacak kişinin taşıması gereken en önemli özellikler bilge, alp, doğru sözlü ve erdemli olmasıydı. 8.3. Meclis. Bir devlette yasama kurulu niteliğinde meclisin olması hukuk tarihi açısından çok önemlidir. Üstelik onun çağdaşı olan devletlerin hiçbirinde böyle bir meclis yoksa bu onun önemini çok daha fazla arttırmaktadır. Göktürk Devleti'nde öyle bir meclisin var olduğunu Çin kaynaklarından ve Orhun yazıtlarından çok açık bir şekilde anlamaktayız. Yasama kurulu niteliğini taşıyan bu meclis aslında milattan önceki devirlerden beri devam eden bir kurumdu. Göktürklerde meclis kelimesinin karşılığı toydu. Bütün diğer Türk lehçelerinde ve Türkçeden geçtiği bütün yabancı dillerde de meclis toplantı anlamına gelmektedir. Bu meclisin üyelerine toygun, Çince takuan denirdi. Göktürk Kaanları meclisin tabii başkanı oluyorlardı. Kaan olmadığı zaman meclise hanedana mensup olmayan aygıcı ve ügeler başkanlık ederlerdi. Bu kişiler ayrıca başbakan konumundaydılar. Önemli belirtmek gerekir ki çok önemli bir hukuki kurum olan meclis, toy, Göktürk tarihinde mühim yer tutmuş, hükümdarların tahta geçirilip indirilmesinde büyük roller oynamıştır. Göktürkler hakkında ilk bilgileri veren Çin kaynağı çoğu şunun 50. bölümünde Göktürklerin henüz devlet olarak kurulmadıkları devreye ait bilgiler verilirken bazı rivayetlerden bahsedilmektedir. Bu rivayetlerden sonra esas tarihi kısma geçilirken tam doğruluğundan emin olunmasa bile çok çarpıcı bir misalden bahsedilmektedir. Daha boy aşamasında olan Göktürkler kendi aralarında şeflerini seçmek için hepsi bir araya toplanmış, ağaçlık bir yerde yükseğe sıçrama yarışması düzenlenmiştir. Neticede en yükseğe sıçrayan şef olarak seçilmiştir. Böylece meclis takdirini en layık olan lehine kullanmıştır. 545 yılında ilk Çin elçisi Anno Pantuo Göktürk merkezine vardığında Göktürkler reisleri Bum'un Tümen ile birlikte sevinmişler. Şimdi büyük ülkenin elçisi geldi. Bundan dolayı ülkemiz gelecekte yükselecektir diyerek birbirlerini tebrik etmişlerdir. Bu kayıtlarla Göktürklerin henüz devlet haline gelmeden bile meclis veya ona benzer fonksiyonu icra eden bir müesseseye sahip olduklarını anlıyoruz. Meclisin Kaan seçiminde oynadığı rolü gösteren en iyi delil 582'de taht değişikliği sırasında meydana gelen olaylardır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Taspar, Tapo, Tabo, Kaan'ın ölümünden sonra onun ölmeden önce Kaan olarak tayin ve vasiyet ettiği Talopien meclis tarafından kağan olarak tanınmadı ve hanedan üyelerinden Işbar'a daha layık görülerek kağan seçildi. Kısacası meclis takdirini ve yetkisini bu yönde kullanmıştı. Demek ki söz konusu bu meclis kağan nasbında tam yetki sahibiydi. Yeni hükümdara uygun diye meşrulaştırdığı gibi gerekçe göstererek reddedebiliyordu. 593 yılında cereyan eden bir başka hadise de meclisin fonksiyonunu göstermesi açısından epey etkileyicidir. Tulon Kağan'ın Çin asıllı eşi, Çin'de kendi sülalesini yıkıp iş başına gelen Sui Hanedanı'na karşı bazı Çinlilerle ve Soğutlarla irtibat kurarak bir takım gizli faaliyetlerde bulunuyordu. Bunu öğrenen Sui Hanedanı durumu Kağan'a bildirdi. Kağan önce bunlara müdahale etmek istemediyse de Çin elçisi Göktürk toygunlarından, Takuanlarından birine rüşvet vererek Kağan'ın hatununun kurduğu gizli planı ortaya çıkartınca devlet meclisi üyelerinin hepsi bu gizli plandan dolayı Kağan'la alay ettiler. Zor durumda kalan Kağan bunun üzerine Çinlileri, asi olanları ve Soğutları cezalandırdı. Bilge Kağan'ın 723 yılında ileri sürdüğü teklifler Göktürk Devlet Meclisi'nde kabul edilmemişti. Diğer taraftan halkın tahta çıkma töreninde Kağan'ı bir keçi üzerine koyarak havaya kaldırması Kağan'ın seçimine halkın katılımı olarak düşünülmüştür. Toylara katılan toygunlar Tegin, Külçor, Apa, Erkin, Tudun, İlteber, Tarhan gibi ünvanlar taşırlardı. Toylarda önce dini milli törenler yapılarak başlanır, devletin bütün meseleleri görüşülür, sonra ziyafetler verilirdi. 8.4. Hükümet. Orhun kitabelerinde geçtiği üzere Göktürklerde hükümetin karşılığı ayukı tabiriydi. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi memleket meseleleri devlet meclisi toyda görüşülüyordu. Ancak coğrafi şartlar ve ülkenin içinde bulunduğu durum sebebiyle toyun her zaman toplanması mümkün olamıyordu. Memleket işlerinin asıl görüşülmesi gerektiği anlarda ayukı, hükümet devreye giriyor, bütün asıl meseleler o an için ayukıda konuşuluyordu. Çin kaynaklarına göre Göktürk hükümeti 9 bakandan oluşuyordu. Bakanların yazıtlardaki karşılığı ise buyruktu. Hükümet üyelerinin taşıdıkları ünvanlarından ve kitabelerdeki ifadelerden gayet önemli kişiler olduklarını görüyoruz. Çor, ilteber, buyruk, çor ve benzeri. Bazı hükümet üyelerinin merkezin dışındaki bölgelerde özellikle askeri vali durumunda oldukları, bazılarının tudunluk yaparak vergi toplama işleriyle meşgul oldukları bilinmektedir. Hükümetin başında ise hanedandan olmayan aygucular veya ügeler bulunurdu. Bunlara ilaveten devlet merkezinde ayrıca tamgacı ve bitikçiler bulunurdu. Tamgacılar katip ve mühürdar, bitikçilerse haberleşmelerden sorumlu katiptiler. Görüldüğü gibi Göktürk Devleti Teşkilatı'nda devlet başkanlığı, yasama kurulu, toy ve hükümet birbirlerinden farklı kurumlardı. Yani ayrı fonksiyonlar icra ediyorlardı. Ancak hükümdarlığı şahsında temsil eden Kağan, devlet başkanı, ülkeden birinci derecede sorumlu olduğu için bütün iktidarı elinde bulunduruyordu. Başbakanları o tayin ediyor, töre değişikliklerini o teklif ediyor, devlet mahkemesine yargı başkanlık ediyordu. Çünkü Tanrı'nın siyasi iktidarla donattığı tek kişi oydu. Diğer eski Türk devletlerinde olduğu gibi Göktürklerde de milletin hemen her şeyi onda beklemesi, doymak, giyinmek, çoğalmak, huzur ve asayiş tam otoriteyi doğuruyordu. Öte taraftan askeri karakter de taşıyan eski Türk idare mekanizması tam otorite uygulamasını kolaylaştırıyordu. Ancak kaynakların ifadesiyle sıkı bir şekilde uygulama altında tutulan törenin hükümleri sayesinde söz konusu tam otorite hiçbir zaman zalim olmadığı gibi militarist diktatörlüğe de dönüşmüyordu. Göktürk devlet sisteminde Çin kaynaklarının ifadesiyle 28'den fazla ünvan olduğu gibi bu ünvanları taşıyan kişilerin birer makama da sahip olmaları gayet doğaldır. Göktürk yazıtları da ünvanlar hakkında epey malumat vermektedir. Kitabelere göre devlet hiyerarşisi şöyle sıralanmaktadır. Kaan, ailesi, Bodun, Şadapıt, beyler, Tarhanlar, Buyruk beyler, Dokuz Oğuz beyleri ve benzeri Çin kaynakları ise Kaan ve Hatun'u söyledikten sonra en büyük ünvan olarak Yabgu, sonra Şad, Tegin, Tudun, İlteber, Erkin'den bahsetmektedir. 8.5. Yargı ve hukuki cezalandırma. Göktürk Devleti'nde Yüksek Devlet Mahkemesi'ne yargı denirdi. Yine kaynaklar araştırıldığında Göktürk Devleti'nde bir adliye, könilik müessesesi olduğunu anlıyoruz. Yargıların vazifeleri, töreyi ve örfü, hukuku uygulamaktı. Ünlü Göktürk devlet adamı Tonyukuk, mahkeme başkanlığı yani yarganlık yapmıştı. Hükümdarlar da yarganlık yaparlardı. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Göktürk ülkesinde cari cezai hükümler şunlardı. Zina yapan evlilerin cezası idam, adam öldürme idam, soygun yapan, bağlı at çalan idam, genç kızları aldatanlar ağır bir şekilde malla tazminat ödemek zorunda bırakıldıktan sonra o kızla mutlaka evlenmesi gerekirdi. Adam yaralayanlar yaranın derecesine göre mal mülk ödemek suretiyle suçlarını tazmin ederlerdi. At ve koyun çalanlar 10 katından fazlasını ödemeye mahkum edilirdi. Diğer hafif suçlar 10 günü geçmemek üzere cezalandırılırdı. Vatana ihanet edenler, ordudan kaçanlar ölüme mahkum edilirdi. Ceza işlemleri herkese hiçbir fark gözetmeksizin aynen uygulanırdı. 8.6. Özel hukuk. Göktürk Devleti'nde kulluğun ve köleliğin olmadığını yukarıda belirtmiştik. Yani insanların hepsi hürdü. Kadınların da toplumda önemli yerleri vardı. Devlet yönetiminde hatunların da söz sahibi olduğunu 585 ve 615 yılında Kaan'ın etkilenip Çin vassalı olduğunu kabul etmesinde ve 615 yılında Yanman'da Çin imparatorunu kuşatan Shipi Kaan'ın kuşatmayı kaldırmasında yalan söyleyerek Kaan'ı etkilemede çok önemli bir rol oynamışlardı. Yine kitabelerde mevcut Bilge Kaan'ın annesi hakkında övgü dolu sözleri ve onu bir tanrıçaya, Umay, benzetmiş olması, kadına Göktürkler tarafından verilen önemi gösteren çok kıymetli bir belgedir. Gelinlik kızın cariye oldu ibaresi de kadınların yüksek bir yeri olduğu ve cariye durumuna düşmesinin çok utanç ve acı verici olduğunun belirtilmesi de kadına Göktürklerin verdiği değeri gösteren çok değerli bilgilerdir. Bunun cariyeliğin hiç hoş olmadığını, aksine aşağılayıcı bir durum olduğunu göstermesi de kültür tarihimiz açısından dikkate değerdir. Zaten yazıtlardaki cariye anlamına gelen künk, kün kelimesi aslen Çincedir, çüven. Bir erkek bir kızı sevdiğinde akrabalarından birini kızın ailesine göndererek teklifte bulunurdu. Ölen babaların, amcaların, erkek kardeşlerin eşleriyle evlenme leviratüs vardı. Bu şekilde ortada kalan eşlerin zor duruma düşmeleri önlenirdi. Bir başka ifadeyle ailenin bütünlüğü korunmaya çalışılırdı. Dışarıdan evlenme, egzogami vardı. Vergileri at ve koyundu. Arabaların kenarlarına çentik atılarak hesap yapılırdı. Yerleşik olmayan bir hayat tarzını devam ettiren Göktürklerin hesaplarını bu şekilde tutmaları gayet normal değerlendirilmelidir. Bunun yanında altın uçlu oklar bal mumuna sürülür ve mühür, tamga şeklinde kullanılırdı. Özel mülkiyet mevcut olduğundan Göktürk Devleti'nde herkesin bir parça toprağa sahip olduğunu anlıyoruz. Çünkü bazı Türk boyları bugünkü Batı Türkistan'ın doğu bölgelerine yakın bir yerde bitki, ağaç ve benzeri yetiştiriyordu. Kız çocuklarına da önem verilir, kızın miras hakkı çeyiz olarak koca evine giderdi. Göktürk Devleti'nde savaşırken ölmek büyük bir şerefti. Hasta yatağında ölmek istenmezdi. Ceza hükümlerinin kesin hükme bağlanması kan gütmeyi önlüyordu. Selamlama ise Göktürk yazıtlarında baş eğme ve diz çökme olarak ifade edilmiştir. 8.7. Yabancı milletlerin durumu. Bu konuya da yukarıda defalarca bahsettiğimiz gibi yine Çin kaynaklarındaki bilgilerden başlayabiliriz. Çinliler Göktürklerle münasebet tesis etmek için önce onları kendilerinden daha iyi tanıdıklarına inandıkları Soğudluların birini seçmekle işe başladılar. Çünkü Soğudlar Göktürkleri çok daha iyi tanıyorlar ve iyi münasebet tesis etmiş durumda bulunuyorlardı. Bu sebeple Çiyoçuan şehrinden Anno Panto elçi olarak Göktürk merkezine gönderildi. 545. 552 yılında devlet tesis edildikten sonra ülkenin batı kısımlarının idaresi Kaan Bumun tarafından kardeşi İstemi Yabugu'ya verilmişti. İstemi, Batı Türkistan bölgesini baştan başa fethederek hakimiyeti altına aldığı şehirlerin halkına gayet iyi davranıyordu. Hiçbir zaman Cengiz Han ve gibi eline geçirdiği şehirlerin ahalisine katliam yapmamıştı. Genellikle yerli prenslerin yerine Türk idarecileri tayin ediyorlar, bazen eskilerin yerlerinde kalmalarına müsaade ediyorlardı. Semerkant şehrinin yerli prensine dokunmayan Tardu, kızını ona vererek akrabalık dahi kurmuştu. Göktürklerin Batı Türkistan'da ahalisi Türk olmayan mevkilerde askeri kolonizasyon tesis ettikleri görülmektedir. Daha sonraları tamamen Göktürk Devleti sınırları içinde kalan Soğutlar, ülkenin batısından doğusuna kadar yayıldılar. Özellikle İpek Yolu olarak bilinen güzergahta tüccar kavim olarak önemli rol oynadılar. O çağın dünyasında en mühim ticari faaliyet Göktürk Devleti topraklarında rahatça yapılıyordu. Göktürk Devleti'nin batısını idare eden İstemi Yapkun'un 552-556 çağdaşı olan komşu devletler, Sasani ve Bizans'a gönderdiği elçi aslen Soğut kavmine mensup Maniak adlı bir kişiydi. Bu da Göktürklerin diğer milletlere ne kadar değer verdiğini, üstelik elçilik vazifesiyle kendi devletlerini temsil etme yetkisi de verdiğini göstermektedir. Göktürk Devleti 682'de istiklalini yeniden kazandıktan sonra devletin başlıca politikası Fetret Devri'nde yani ülkenin Çin esaretine düştüğü sırada 630-680 yılları arası Çin'e gitmek zorunda kalmış ya da zorla götürülmüş Türk boylarını yeniden geri getirmek, esaret altında yaşamaktan kurtarmaktı. Kapkan Kaan bu hususta epey başarılı olmuştur. 696 ve 698 gibi Kapkan Kağan'ın 694'te Türk boylarını Çin'den geri isterken 6 eyalette yaşayan yazıtlarda 6 çup Soğudak, Soğudları da beraber istemesidir. Yani Türk hükümdarı daha önce kendi ülkesi topraklarında yaşamış, dost yabancı bir kavimin de Çin esaretinde olmasına tahammül edemiyordu. Neticede Kapkan hedefine ulaşıp Çin'den Soğudları kurtarmıştır. Göktürklerin suçlu insanları kolay kolay öldürmediklerine dair iki açık delil vardır. 593 yılında Çin'deki Sui Hanedanı'na düşman olan Göktürk hükümdarının Çin asıllı eşi Qianqin, Bin Altın, prenses, kendi ülkesindeki taraftarlarıyla gizli işbirliği yaparak bazı Soğudlarla da anlaşmıştı. Bu durumu fark eden Çinli casuslar buna engel olmasını isteyip Kaan'a söylemişlerdi. İmparatorun gönderdiği Çinli elçi Tulong Kaan'dan bunların cezalandırılmasını talep etmiş fakat Kaan buna yanaşmamıştı. Bunun üzerine elçi rüşvet yoluyla Kaan'ın hatununun bütün planlarını ortaya çıkarttı. Tulong Kaan, Çin asıllı hatununu gözden çıkarmasına rağmen Çinlilerin bütün ısrarına karşı koydu ve onu öldürmedi. Sonradan Göktürk ülkesine gönderilen Çinli casus elçi Chang Sun Sheng hiç acımadan gözden düşmüş hatunu öldürdü. 621 yılında ise Çin'i çok ağır saldırılarla yıpratan Chulo Kaan'ı Çin elçisi Cheng Yuan Shou ikna edemeyince onu adamlarına zehirletti. Ölmeden önce Çin elçisi tarafından zehirlendiğini anlayan Chulo Kaan onları hapse attırmasına rağmen öldürmedi. Bu Kaan'ın ölümünden sonra elçi Çin'e rahatça geri döndü. 21. ayrımın sonu sayfa 187.